Ayrım 11.
Yaşamı boydan boya yanılgı. Kuaförlük ona göre değil, dünyayı gezebilirdi. Ne çoluk çocuk, ne çirkin gudubet kadınlara ne kadar güzelsiniz muhabbeti. Alan görgüsüzüne çok dincesiniz hanımefendi iltifatları. Niçin mi karşı çıkmadı babasına? Kıskançlık belki, belki ağabeyinin yakışıklılığı, belki annesinin dizinin dibinden ayrılmama isteği, belki korkuları. Ama tümüyle doğru değil bunlar. Mesleğinden aslında nefret etmiyor. Bugün bile güzel yapılmış her saç imrenerek kıskanarak bakıyor. Hele uzun boylu, uzun boyunlu, geniş omuzlu kadınlar gördüğünde içi gidiyor. İstiyor ki tutsun kadının kolundan, hiçbir şey söylemeden adeta sürükler gibi çekip getirsin dükkana, koltuğa otursun ve saçını yapsın. Kadın hiçbir şey sormasın, o hiçbir şey söylemesin. Ve sonunda döner bir vitrine koyup o muhteşem başı kendisi de karşısına geçip tablosunu seyretsin. Onu bu işten bu kadar soğutan olay kafası yamuk yumuk tipler filan da değil. Bir formül bulur, o yamukluğu görünmez hale getirir. İlle de saçın ruhuna aykırı talepler, deli ediyor Naci'yi. Bir de Mahide Hanım gibi çok bilmişler, Fatoş Hanım gibi bir yanıyla gerçekten tutucu müşteriler. Gerçi çoğunlukla ikna etmeyi başarıyor ama yine de öyle problem tipler çıkıyor ki karşısına. Oysa kendisini bir vatan hizmeti yapar gibi düşünüyor, bir sanatçı gibi. Onun için önemli olan sanatını gerçekleştirmek. Evet evet, sonuçta bir sanatçı o. Çünkü yeniden yaratıyor saçı, dolayısıyla kadını. Bir kadının en güzel yeri saçları değil midir? Hele ince telli, parlak ve biçime girmeye can atıyorsa o saçlar. Bütün yüz kusurları o saçlar sayesinde görülmez hale getirilebilir. Saça dikkat çekilerek biraz da uygun, onu destekleyen makyajla şaşı göz bile saklanabilir. Yamuk burun, eğri ağız, çarpık omuz, her şey düzeltilebilir. Kadınlar bunu kavrayamıyor bir türlü. En kötüsü de servetlerinin farkında bile olmayan bakımsız ve rüküş kadınlar. Bir de tutup olmayacak şey isteyen çıktı mı deliye dönüyor Naci. Belki yine de bağışlayabilir böylelerini ama gerçekten kaliteli saçlara kıyanlara müthiş öfke duyuyor. Bu çevrenin kuaförü olmakla yaşamının en büyük yanlışını yaptığını da anladı sonunda. Ama babası zamanında insan yapısı böyle değildi ki. İnsanlar nezihti, seçkindi, anlayışlıydı, inceydi. Ama yanıldığını kabul etmeli. Şu millete sabunla saç yıkamayı bıraktırmak için kaç paket bedava şampuan dağıtmıştır. Bugün bile saç yıkamayı bedava yapmasının nedeni fön çekimini verimli hale getirmek değil mi? Şimdi, bu saatten sonra, zaten hiçbir şey istekte bırakmadı bu insanlar kendisinde. Naci Bey acıyor, geri atıyor kendini kadın. Fırça bir anlığına iki karşıt güç arasında bocalıyor. Fırçayı aceleyle geri dolayıp yarıya dek boşaltıyor, üflüyor saçı, gülümsemeye çalışıyor. Krepe tarağını alıyor bu kez. Bilhassa yaptım. Geçen gün sizi başka kuaförde görmüşler, öcünü alıyorum. Kadın Naci'nin söylediklerinde ciddi olduğunu fark etmiyor hiç. Gülüşüyorlar aynada bakışları dolaşarak. Göz ucuyla serveti kolluyor Naci. Oysa kötü bir şey yok ortada. Ama anlatamıyor karısına. Gitmek istiyor buradan. Servetten, önündeki koltukta oturan, kafasını tiftikleyip durduğu Fatoş Hanım'dan, Yasemin'den, Mahide Hanım'dan, özellikle de ağabeyinden. Fön makinesinin uğultusunu, hipodromdan naklen yayının sesi, servetin eteğine yapışmış Yasemin'in gidelim çığlıkları, üst katın duvarını delip duran matkabın homurtusu bastırıyor. Ama pencere önündeki sehpanın çevresinde oturan üç kadının bankere para kaptıran birisi hakkında kahkahalar atarak anlattıkları zaman zaman tüm öteki seslerin önüne geçiyor. Naci bu kuaför salonunda olmaması gerektiğini düşünüyor yine. Başka hiçbir şey duymuyor, görmüyor, istemiyor. Hiç değilse kısa bir süre için şu kapıdan çıkıp gitse, fazla uzağa da değil, hiç değilse Rıza'nın yerini iki tek atsa yetecek. Harika bir yer, bana dua edersiniz, açık büfe, ne yemekler, mutlaka gidin diyor servetin saçına gölge yaptığı kadın. Naci kulak kesiliyor, dikleştiriyor başını, gözlerini kısıp bakıyor, öncekileri de duymak istermiş gibi, bütün dikkatini yoğunlaştırmış. Dönüyor kadın, Naci'nin gözlerinin içine bakarak, 5 milyonluk fiş aldım. Son paramdı, düşünebiliyor musunuz? Ama inat ettim. Daha doğrusu içime doğmuştu, kazanacağım. Koca salonda para veren bir makine vardı mutlaka. Tek tek inceledim. Sonunda düşünebiliyor musunuz? Tam 100 milyon kazandım. Krepe tarağını bırakıyor Naci. İlk kez kumarhaneye gittiği ve yıllık vergisini ödeyecek kadar çok parayı kazandığı geceyi anlatmaya koyuluyor yine. Ama kısa bir süre sonra anlatmaktan kaçındığı bir şeyler varmış gibi susuyor. Aynayı başın arka yarım küresinde sağdan sola, soldan sağa yarım daireler çizdirerek gezdiriyor. Şadan'ın yol açtığı kesim hatasını iyice kapattığından emin, bir zafer gülümseyişiyle karşılıyor müşterisinin geniş, mutlu gülücüğünü. Mahide Hanım'a dönüyor yeniden. Saçları işte şimdi şık bir fön için hazır, kıvamında. Adeta seyirterek makineye yürüyor. Düğmeyi off noktasında iki çizik üst üste gelecek biçimde çeviriyor. Susuyor makine, titreşimleri sona eriyor. Kafasını neredeyse mizampli makinesinin tavanına çarparak kendini dışarı atıyor Mahide Hanım. kendisini cehennem menginesinden kurtarmışçasına bir şükran duygusuyla bakıyor Naciye. Ani hareketiyle yerinden oynuyor bigudiler. Ateş parçalarına dönüşüp adeta cozurdatıyorlar dokundukları etli bölgeleri. Kafasındaki alevsiz, dumansız yangını bigudileri sağa sola çekiştirerek söndürmeye çalışıyor Mahide Hanım. Naci müthiş ısınmış kulaklıkları çekip alıyor kadının kulaklarından. Şakaklarında, ensesinde, ateş parçaları halinde duran bigudilerden bir an önce kurtulmak isteğiyle yerine geçerken Mahide Hanım, Naci serin rüzgar vermeye ayarladığı fön makinesini kadının başına tutuyor. Mahide Hanım alttan alta gülümsüyor iyice yerleşip koltuğuna. Naci Bey diyor sesine pembeler, maviler, yeşiller, kırmızılar katarak. Parmağıyla kapının yukarısını işaret ediyor. Şu kadının saç rengi çok güzel, bana gider mi acaba? Modelini de sevdim. Göz ucuyla afişe bakıyor Naci. Ah o saçlar diye mırıldanıyor derin bir iç çekişle. Müthiş bir tutkuyu dile getirircesine ama özlem tüten sesine bir ölçüde şaka damlası katmaya çalışarak. Yüzlerce düşsel ipek perde açılıyor beyninin içinde ardı ardı. Ardından yine perdeler, yine perdeler. 5. ayağı 3 numarayla 5 numaraya aslı, derya gülü 1200 metrelik kum pistte koşulacak. Ne gitgide gerçek bir ata benzemeye başlayan sunucunun yüzündeki değişikliğini, anne çok komik diye Servet'in bacaklarını, ellerine sarılıp duran Yasemin'in yalvarışlarını, ne ah kalbim sözcüklerini şarkının içinde belki 50 kez tekrarlayan şarkıcının usul ve adaptan pay almamış okuyuşunu, ne aynadan kendisine incince gülümseyen Mahide Hanım'ı ayrımsıyor Naci. Yalnızca kapatın artık şu televizyonu diyor, kapıyı kapatın der gibi. Şu anda afişteki düş kadının saçları ellerinde. Düş olan ilk gençliğinde duvara astığı bu afişteki saçlar elbette. Vazgeçilmez sevdası olan bu saçların kime ait oldukları ise onun için önemli değil, daha sumurunda değil. Bugüne dek hiçbir kadının saçlarından başka bir yeri ilgilendirmedi ki Naci'yi. Servet'le de belki saçları böyle kırık, kıvırcık, kuru, böyle kalitesiz olduğu için, boynu böyle kısa, omuzları böyle düşük olduğu için evlendi. Bu yüzden onunla yatağa giriyor, güya sevişiyor, ona katlanıyor. Bu afişteki gibi saçlara, biçimli kafaya sahip bir kadına ancak kölelik edebilir çünkü. Böylesi saçların kendi dışında yaşamasına dayanamaz Naci. Bu gerçeklik öldürür onu. Bütünleşmek ister, bütünleşemez. Gün boyu tarar, sarar, boyar, fırçalar, okşar, bakım yapar, fönler bu saçları. Bir model, arkasından bir başka model, arkasından bir başka model uygular. Ama doyamaz. Saçın gitgide tükendiğini, yıprandığını görse de vazgeçemez. Şimdi ise müşterilerine uyguladığı bütün işlemleri afişteki başı uyguluyormuş gibi bir mutluluk yaşıyor. Neredeyse özdeşleştirme. Sanki afişteki saçları boyuyor, tarıyor, fönlüyor, yıkıyor, sarıyor. O saçlara röfle yapıyor, meç yapıyor, gölge atıyor. Bir anlamda afişin kölesi olarak ama onu da kendi kölesi gibi kullanarak. Üst kattaki avukatın bürosundan gelen matkap gürültüsünü, teyften ya da radyodan yükselen akortu çatlak sesleri televizyonda Ganya'nın 6. ayağını veren sunucunun müthiş heyecanlı aktarışını duymuyor artık Naci. Servet'in attığı tokatla saç yıkama odasında avazı çıktığı kadar ağlayan Yasemin'i duymuyor. Müşterilerden hangisinin olduğunu bilmediği bir çocuğun salonun bir başından öteki başına koşup durmasına sinirlenmiyor. Şu an olduğu gibi her gelin başı tarayışında tuhaf bir şekilde heyecanlanan, tedirginleşen ağabeyini ne de Mahide Hanım'ı görmüyor. Kadının bütün ayaklanmaları bastırmış bir kraliçe edasıyla aynı vasıtasıyla çevresine gönderdiği bakışlarının da ayırdığında değil. Bigudilerden kurtuldukça yumuşacık dalgalara dönüşerek parmaklarından dökülen saçların ruhundaki fırtınaları dindireceğini, ruhundaki, bedenindeki bütün doyumsuzlukları gidereceğini umuyor. Hayal meyal ayrımsadığı büyülü bir çıngırak sesinin arkasından gider gibi. Parmaklarının arasında kıvrılıp bükülen, şekilden şekile giden saçların biraz sonra nasıl tıpkı düşsel, ipeksi bir yumuşaklıkla yıldızlanarak denizin koynunu açıcı gibi açılacağını. Yağmurdan sonra gökyüzünde gökkuşağının kayışı gibi akacağını, bir çölün bütün gizlerini apansız ortaya serişi gibi tüm gizli güzelliklerini ortaya sereceğini ve olağanüstü bir topuza dönüşeceğini düşünüyor. Başka hiçbir şey. Bir düşe kanat çırpmak. Güneş yanığı siyahla fosforu, ışıltısı yitik beyazın çizgilendirdiği daracık bir sokak. Çoğu dar sokak gibi de uzun bu fotoğraf sokağın dirsek oluşturan çıkış noktasındayız. Aslında bulunduğumuz dönemece bir çıkıştan çok başlangıç diye adlandırmak daha doğru. Dönemeçle birlikte kıvrılıp gelen uğultuya bakılırsa nitel ve nicel anlamda oldukça farklı bir ortamın tam da kapısını çalmak üzere duruyoruz çünkü. Can, su ve ben, biz. Kıvrılmış, kırılmış, bir başka sarmala geçmiş notalı seslerin, gürültü diye adlandırılacak bağırışların, detone seslenişlerin onların üzerinde de aynı ölçüde derin bir etki uyandırdığını sanıyorum. Belki de uzun zamandan beri ilk kez aynı noktada kesişiyor yollarımız. Gerçek yaşamın içine girmek isteği. Bir yeni sayfa yazılıyor ve biz dışındayız bunun diyor Can. Biraz da kaprisi burnunda, sevdiği erkeğin başkalarıyla paylaştıklarını kıskanmış bir genç kadın edasıyla. ucunda minicik bir kan pıhtısı duran parmağını korku ve özenle sanki bir şeyi işaret eder gibi tutan Su, bir anlığına parmağını unutmuşçasına dişlerinin fosforlu parlaklığını ortaya çıkartan kocaman bir gülümseyişle sanki Can'ın söylediğini tamamlıyor.
Belki de şarkı söylüyorlar birlikte, dans ediyorlardır.
Her yeni başlangıcın ayıltıp ayarttığı bir heyecan seziliyor D'leri vurgulamasında olduğu kadar üç sözcüğü bir müzik cümlesi gibi geçerken de. Evet, gerçeği yaşamak gerek. Çoğu zaman olduğu gibi son sözcüğün söylendiği anlamını taşıyor benim koyduğum nokta. Son sözcük olan gerek, bütün gereklik anlamı vurgulanarak dudaklarımdan uçtuğu, söze dönüştüğü anda birbirinin eşi Robocop görünüşleriyle metal bir duvar oluşturan görevlileri karşımızda bulmamızla bir oluyor. Robocopların silahlarla aynı tehdidi savuran metal masklı yüzlerindeki işaret. Siz bir üçlüsünüz ve toplu girişler yasaktır. Ama bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biz hep birlikteydik çünkü ta başından beri hiç ayrılmadık. Ayrıca eve de parçalanmadan birlikte dönmeliyiz. Ancak karşı çıkmanın, onları iknaya çalışmanın hiçbir yararı olmayacağının da ayırdındayız. Kalabalığın yakınında, hatta tam merkezinde olmak isteyenin, içimizde engellenemeyecek bir güç oluşturduğunu onlara söylemek gereksiz. Öte yandan kaçak yollarda dahil bir giriş kapısı bulunabileceğini de biliyoruz ve boynumuzu büküp uysal uysal arkamıza dönüş nedenimiz de bu. Hedefimiz alana bir üçlü olarak girebilmemizi sağlayacak boşluklardan birini bularak bugüne dek her koşulda koruduğumuz birlikteliğimize zarar vermemek. Nitekim arayış duvar sanıp yaslandığımız bir kapının açılmasıyla son bulup küçük bir alanın kapısında terk edilen oluyor. Küçük alan kendisinden biraz daha büyüğüne, o da daha büyük bir başka alana derken her alan iç içe matruşkalar gibi bir yenisine açılıyor. Son kapıdan girdiğimizde ise en küçüğü olması gereken alanın şimdiye dek rastladıklarımızın en büyüğü, hatta hepsinin için alanı olduğunu görüyoruz. Burada bulunmaktaki asıl amacımızı oluşturan insan kalabalığıyla da işte hemen orada karşılaşıyoruz.
Mutlaka farklı toplumsal kesimlere, değişik yaş gruplarına, gelir düzeylerine ait olduğunu düşündüğümüz yüzlerce, belki binlerce insan, sonu başı belli olmayan bu müthiş büyüklükteki alanda, görünürdeki haliyle bir aradalığı hedeflemeyen dağınık gruplaşmalar oluşturuyor. Gürültülü bir şekilde elleriyle, kollarıyla konuşan, havada bir takım bayrakları, dövizleri, çiçekleri, örtüleri, kağıtları sallayan bu çok sesli, çok renk insan kalabalığından gözlerimiz bir anlığına da olsa alanın karşı yönündeki kocaman makineye kaymadan edemiyor. Makine büyük olasılıkla bir mola yaşayışının getirdiği tüm edilgenliğe karşın neredeyse insanlar kadar ilgimizi çekiyor. Hatta salt o sıradaki devinimsizliği yüzünden alana girdiğimiz ilk anda onun yerini insanları fark ettiğimizi bile düşündürten bir görkemlilik sergiliyor. Belki moladaki bir petrol arama aleti bu, belki de tırtıl, yılan, panter karışımı. Uyandığında dev pençesiyle, kobra kafasıyla saldırıya geçecek bir robot canavar. Belki bütün bunların dışında yüzyılımızın sembolü bir yontu yalnızca, bütün iç karmaşalarımızın, yalnızlığımızın, ihanete uğramışlıklarımızın simgesel anlatımı. İnsanda her şeyi bırakıp geri dönme duygusu, tedirginliği uyandıran ürpertici bir görünüş. Ancak öte yandan yontucusuna, haydi çalış artık dedirtecek canlılıkta görkemde. Bütün bunların dışındaki olasılıkları düşlemeye çalışırken, üzerinde olduğum at tarafından silkelenip aşağı atılmışım gibi bir sarsıntıyı yaşıyorum. İlk anda aklıma depremi, volkan patlamasını, heyelanı getiren, ayaklarımın yerle temasının kesildiği ve kendimi uçar gibi duyumsadığım o an, bedenim birbirinden ayrı yönlere giden parçalara ayrılmış gibi. Yer mi sallanıyor yoksa birileri mi itekliyor arkamdan kavrayamıyorum. Yalnızca içinde bulunduğumuz kalabalığın sanki bir komut almış gibi ansızın hareketlendiğini ayrımsıyorum. Neler olup bittiğini anlamama fırsat kalmadan da bir sürükleniş içine giriyoruz zaten. Sanki durup yeniden dalgalar yaratarak geliyor, yeniden parçalanmalar yaratarak ilerliyor hareket. Bu kez gerçekten kendime sarılıyorum. Bundan daha azıyla yetinemeyeceğimi biliyorum çünkü. Kendimi korumanın yolununsa bunca insanın yöneldiği şeyi çözmek olduğunu düşünüyorum birden. Gerçekten neye, kime yöneliyor bu hareket, çözmem gereken bu. Fazla düşünmeme gerek de kalmıyor. Başımı kollarımla korumaya alarak secdeye varır gibi durduğum yerden görebildiğim, insanların hücumunun gökyüzüne doğru iki ucundan iki kanatçık açmış, üzerinde yakın olmadığı için okuyamadığım bir takım yazılar olan pırıl pırıl dev kuşe afişe doğru olduğunu anlıyorum birden. Yığın psikolojisince ele geçirildiklerinden bir kuşku duymadığım insanlar, birbirlerini ezeceklerini umursamadan saldırıyorlar afişe. Tanrı'nın mucizesi bu, harika, bize verin diye bağırıyorlar çığlık çığlığa, ağlayışlarla, kendilerini döverek. Kadınlar eşarplarıyla kendi boğazlarını sıkarak, saçlarını, sakallarını yolarak genç yaşlı bir yığın erkek. Belki de bir yüksek atlamacı dünya rekorunu geride bıraktığı sıçrayışıyla yakalıyor afişin alt ucunu ve çekiyor. Kanatçıklardan biri sonra öteki yere inmemek için direniyor sanki ama yararı yok. Afiş büyük bir hışırtıyla kendini bırakıyor aşağıda üzerine saldırmak, ona sahip olmak isteyen insanların üzerine.
Ancak kalabalığın uğultuya dönüşen çığlığı dinecek gibi değil. Belki bir anlık durgunluk. Şimdi ne olacak? Ben de açılmış bir nehrin ne olabileceğini görüyorum bu kitleye dönüşmüş kalabalığa baktıkça. İşte o ara canla suyun kalabalığın arasında ancak henüz paniğe teslim olmamış şaşkın bakışlarından kopmayarak durmaksızın daha uzağıma düşselerdi. Bir anlamda gözlerimi gözlerinden ayırmayarak elleriyle kollarıyla kendilerine yetişmem için işaret ettiklerini ayrımsıyorum yere kapaklanmak üzereyken. Özellikle kafamı bir yere çarpmaktan korumak zorunda olduğumun ayırdığında öte yandan bedenimin can ve su kopup gittikten sonra hala tek parça halinde kalmış olmasına ayrıca onların da bensiz üstelik iki ayrı parça halinde bütünlüklerini koruyabilmelerine dehşetli şaşırarak. Histerik çığlıklar kendini jiletleyenlerin, zincirle dövenlerin, bedenlerine kocaman iğneleri saplayanların çıkarttığı vahşi haykırışlar, ayaklar altında kalan insanların inleyişleri, yalvarışları, kırılan kemik sesleri. Nereye, niçin olduğunu bilemediğim bu gidişi hiçbir şeyin durduramayacağını görmemin korkusu mu beni bir buz kütlesinin içindeymiş gibi üşüten? Artık ne canı ne de suyu görebiliyorum üstelik. Sonunda çok korktuğumuz şeyin gerçekleştiğini düşünüyorum. Parçalandık işte, buraya gelmemeliydik, yanlış yaptık diye ağlayamıyorum bile. Tam bir panik duygusu. Alanın bir başka yönüne doğru akıyor bütün gruplar. Derelerin birleşerek nehre dönüşmesi bu. Kitle makineye yürüyor. İnsanlar tapınmak, korunmak, yardım istemek için ona gidiyorlar. Sevilmek, sevmek için. Evindeki robot köpeği gibi, kasasındaki altınları gibi, sadık şövalyesi gibi, kutsal kitabı, duası gibi, meleği ya da şeytanı, Azrail ya da Cebrail'i gibi görüyorlar onu çünkü. Derken müthiş bir şaşkınlık anı. Her şeyin durduğu, sustuğu, bütün algılamaların kesildiği, sonrasının inanılmaz bir düş kırıklığını getirdiği bir anlık şaşkınlık, bütün haykırışları, çırpınışları, hıçkırıkları bastıran müthiş bir gürültü, görüntüye dönüşüp yağıyor tepemize. Yağarken parçalanan, irili ufaklı parçalar halinde bedenimize çarpan gök taşlarının kaynağını görüyorum sonra. Kıyamet makinesi. Yeni bir Nuh tufanı yaratıp emirlerine karşı gelen bütün varlıkları cezalandıracak bir mancınık tanrı. Bütün üyeleriyle birlikte devinime geçmiş. Belki de onu uyandıran bizleriz. Yüz yıldır uyuyan güzelinki gibi daha yüzlerce yıl sürecek uykusunu alnına bir öpücük kondurarak biz sona erdirdik. Bir kerede onlarca ışkın süren bütün yassı kafalarıyla, yüzlere ulaşan tırpan pençeleriyle, dev ayaklarıyla, bütün vidaları, somunları, cıvataları, silindirleriyle çalışmaya koyuluyor makine. Yer gök inliyor, dağ taş yerinden oynuyor. Beynimde sarsıntılar yaratan, bedenimi durmaksızın zangırdatan bu makinenin yerin dibini söküp yukarı çıkartacağını filan sanıyorum artık. Daldıkça dibe, daha derinde kepçesiyle söktüğü taş parçalarını yukarı fırlatıp duruyor. Korku içinde büzüşerek, sarılarak birbirine durmaktan da, yürümekten de korkarak sürükleniyor insanlar. Gerçi her şeyin yalnızca düş kabus olduğunu biliyorum. Perdeyi kaldırdım mı uykunun sularını geride bırakacağım. Her şey öncesine dönecek. Bir uyansam, bir uyansam. Çağcıl bir yontuya, koca bir tırtıla, dinozora benzeyen makine gitgide derin daldırıyor küt kafasını. Kocaman dişleriyle söküp aldığı taşları fırlatıyor. Hep daha uzağa, kalabalıkla gitgide yaklaşıyorlar birbirlerine. Birden o adamı fark ediyorum. Kalabalık tarafından sürüklenirken yığılıp kalmış, belki de ezilmiş diye düşündürten iki büklüm duruşu yüreğimi hoplatıyor. Belki de ayağım takılıp yüzü koyun, hem de tam onun üzerine düşecekken son anda dengemi sağlayabiliyorum. Biraz da bu yüzden öfkeyle yanıtlıyorum başını çevirmiş, hala gülümser halde gözlerime bakışını. Ama alınmış görünmüyor, hiçbir şeyin de farkında değil sanki. O zaman anlıyorum daha biraz önce gökyüzünde bir meşale gibi dalgalanırken, şimdi panik halindeki kalabalığın basıp geçtiği afişe bedenini siper etmek amacıyla orada iki büklüm durduğunu. Yalnızca insanların dokunabilmek için ezilmeyi bile göze aldıkları, şimdi artık yerde sürünen afişi korumaya çalıştığını. Pırıl pırıl kuşe kağıt üzerinde yazılı metnin büyük olasılıkla kutsal bir şeyleri çağrıştıran bir şiir olduğuna karar veriyorum. Ancak içimdeki müthiş merak duygusunu da yenemiyorum. Kalabalığın akışına kendimi bırakmadığım an ezileceğimi bile bile, gelip geçen, geçip giden, bana çarpıp duran, belki de benim çarpıp durduğum onca insanın anaforunda dikilip okumaya çalışıyorum. Bir yandan şiirin ortasındaki çerçeveli sözcüğün üzerindeki ayak izinin tozunu alıyor ve dostça "Hayır, ünlü şairin gök ve denizi" diyor derin bir anlam yükleyerek sesini. Baka kalıyorum. Kutsal kitaptan bir bölüm değil demek ki. Demek ki yalnızca bir şiir diyorum kekeler gibi. Şiir ilişiyor bakışlarım. Bütün tüketici duygular yavaş yavaş terk ediyor bedenimi. Sonra tuhaf bir önseziyle gökyüzüne çeviriyorum yüzümü. Hiç olmadığınca, olamayacağınca hülyalı bir mavi doluyor gözlerimi. Benim kendisine baktığım şaşkınlıkla değil, sevgiyle, içim ısıtarak beni sarmak ister gibi. Bu bir gök deniz. Pırıl pırıl, yeni doğmuş bir bebek saflığında. Bu mavinin gözleri var, elleri var, beyni, yüreği var biliyorum. Bu anladığımız anlamda salt renk değil çünkü. Ve ona dikkatle baktıkça ilk anda ayrımsanamayan kimi çizgileri, noktaları yakalıyorum. Bu belirsiz, kırık eğik çizgilerin birleştiğini, bütünleştiğini, gitgide bir ışıktan hamak oluşturduğunu fark ediyorum. O an başka bir şeyi, hamağın üzerinde, o pırıl pırıl mavinin göz bebeğinde ters dönmüş bir kubbenin içindeki kenti görüyorum. Çok bilinen kubbeli, minareli profiliyle. Gitgide açılıyor, renkleniyor kent. Kurşuni ışıklar çarpıp kırılıyor kubbenin ters duran tavanını. Kent mavileşiyor, gitgide uzaklaşıyor kalabalık. Cam ve suya elim uzatabilmek için hala şansım olduğunu da biliyorum aslında. Ama yeniden bir araya gelmemiz olanaksız. Hele yakaladığım şu noktadan sonra. Yollarımız kesinlikle ayrıldı. Herkes kendi gerçeğini yaşama kararını çoktan almalıydı zaten. Kentin ortasından sarmaşıklardan örülü kısa bir ip merdiven sarkıyor. Bu güzelim gökyüzünün niye kimse farkında değil ki? Niye bugüne dek görmemişiz ki diyorum içim coşarak, genişleyerek. Ama kimse gökyüzüne bakmıyor ki artık diye yanıtlıyor o. Son aşamada yaka cebinden çıkardığı bembeyaz bir mendille afişteki son toz zerrelerini de silip ayak izlerine ait hiçbir işaret bırakmadığından emin, ferahlamış ve güçlenmiş bir şekilde afişle birlikte yerden kalkmaya çalışırken omuz başlarını iki kanatçık konup onu yerden temasını kesecek kadar havalandırıyor. Cennetin eşiğinden aşağıdakilere sesleniyormuş gibi gururlu bir vurgulamayla eliyle de gökdenizi işaret ederek bağırıyor. Orada yerleşmeye kalkan hiç kimse maviye ve yıldızlara bulanmış güzellikten başka bir şey göremez. Gözlerimi gayri ihtiyari kısıyorum. Bu adamı nereden tanıdığımı da o an çıkartıyorum. Ünlü şairin ta kendisi ve iki omuz başımdan beni sarmaşık ipe dek yükseltecek iki küçük kanatçığın çırpmaya başladığını ayrımsıyorum. Ah hayır, durdurmayın beni. Artık uyanmak istemiyorum. Bir yol öyküsü. Tik tak, tik tak, tik tak. Düş kırıklıkları, umutsuzluk, korku, tedirginlik, gerginlik adına bütün terk edişler de dahil olmak üzere en azından şu an hiçbir şey barındırmayan dingin, sakin bir yüreğin yankılanması. Tik tak, tik tak, tik tak.